Ayrım 4. Saklı seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 33. Rockefeller sahneye çıkıyor. Rockefeller Senior en sevdiği yiyeceğin hep süt ve ekmek olduğunu söylerdi. Ekmeğin önemini yıllar önce satıcılık yaptığı dönemden biliyordu. Çocuklarına hep buğdayın önemini anlattı. Bu ileride Rockefeller ailesinin patentleri kendilerine ait ari tohum yaratmasına sebep olacaktı. Resmi tarihleri böyle yazıyor. Yerseniz bakalım ne yaptılar. Rockefeller tarım konusunda ilk çalışmayı 1903 yılında Genel Eğitim Kurulu GEB oluşturarak yaptı. GEB saha ajanları 1906-1914 yılları arasında ABD Tarım Bakanlığı USDA ile ülke güneyinde bilimsel tarımı teşvik eden en iyi çiftçileri buldu. Bu üreticileri topraklarının bir kısmını yeni tohumlara, yeni gübrelere ayırmaya ve ürün rotasyonu, toprak koruma gibi modern teknikleri benimsemeye ikna etti. GEB ajanları yurt dışına da açıldı. Yanlarında artık yeni kurulan Rockefeller Vakfı vardı. İlk durak Çin oldu. Hedef Çin köylülerini dünya pazarlarına entegre etmekti. Amaçlarını şöyle açıkladılar. Her program yalnızca ekonomiyi değil, aynı zamanda kırsal toplumların gelenek ve kültürünü dönüştürecektir. Rockefeller Vakfı'nın belirlediği birinci öncelik Çin'de etkili bir tarım ekonomisi inşa etmekti. Bu hedefle 1935-1937 yılları arasında Kuzey Çin'in Kırsal Yeniden Yapılanma Konseyi'ni NCCRR kurdu. Kırsal bölgeleri yeniden yapılandırma projesine başladı. Mesele salt tarım değildi. 1914'te Çin Medikal Kurulu başlatıldı. Arkasından Rockefeller ailesinin üyesi olduğu Protestan mezhebinin Baptist misyonerleri Çin'e akın etti. 1933 yılına gelindiğinde vakıf Çin'de 37 milyon dolar harcamıştı. O yıllar için inanılmaz bir paraydı bu. Ama bu çalışmalar sürerken Çin'de devrim oldu, Rockefeller kovuldu. Ölüm İmparatorluğu'nun ilk yurt dışı çalışması başarısızlıkla sonuçlandı. Rockefeller Vakfı 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ve Asya'daki projeleri de terk etmek zorunda kaldı. Vakfın personelini ve uzmanlarını yeni bir bölgeye kanalize etmesi gerekiyordu. Tam o sırada Meksika Cumhurbaşkanı Manuel Avila Camacho ülkesini ABD yardımına daha açık hale getirmeye ve ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ile anlaşmaya çalışıyordu. Devreye bir ABD'li siyasetçi girdi, Henry Agard Wallace, 1888-1965. 1933-1940 yılları arasında Tarım Bakanlığı yaptı. 1941-1946 yılları arasında ABD Başkan Yardımcılığı yaptı ve mısır üreticisiydi. Hybrid Mısır Şirketi olarak anılan şirketi 1926'da kurduğunda Melez Hibrit Mısır Çalışmaları laboratuvar aşamasındaydı. Dipnot: 1930'ların ortalarında diğer mısır hibriti firmalarından ayrılabilmesi için şirket ismine Pioneer eklendi. 1971'de şirket ismi Pioneer Hybrid International Incorporation olarak değiştirildi. Şirket genişledi ve 1973'ten itibaren büyük bir başarı yakaladı. 2 yıl sonra Pioneer New York borsasında tanınmış bir şirket oldu. 1999'dan beri Pioneer DuPont'un bir alt kuruluşu. DuPont'u ayrıntılı yazacağım, sadece şunu ekleyeyim. Tekirdağ'dan Kabatepe'ye kadar dolaşın. Etraftaki çoğu tarlada ayçiçeği var. Tarla kenarlarında levhalarda Pioneer DuPont firmasının özel numara verdiklerini göreceksiniz. Kilometrelerce tarlada bu şirketin denetiminde üretim yapılıyor. Wallace eğer çiftçiler hibrit tohumlara ikna edilebilirse büyük pazar yaratılacağına inanıyordu. Meksika Cumhurbaşkanı Camacho'nun davetlisi olarak 1940'ta ülkeye gitti, çiftlikleri gezdi. Dönüşünde Rockefeller Vakfı Başkanı Raymond Fosdick ile buluştu, sonra Rockefeller ile görüştü. Rockefeller, Wallace'ın görüşleri ve gözlemlerinden etkilendi. Keşif için Meksika'ya 3 uzman gönderdi. Temmuz 1941'de tarım profesörleri Alvin Stackman, Minnesota Üniversitesi, Paul Mangelsdorf, Harvard Üniversitesi ve Richard Bradfield, Cornell Üniversitesi, Meksika'da 2 ayda 5000 mil yol kat etti. Dönüşte raporlarını yazdılar. Mesele sadece tarımı dönüştürmekle hallolmazdı. Toplumu da dönüştürmek şarttı. Rockefeller Meksika programını koordine etmek için 1943'te Özel Araştırmalar Dairesi, OSS diye yeni bir bölüm oluşturdu. Meksika hükümeti ile resmi anlaşma imzaladı. Daha sonra Rockefeller Vakfı Başkanı olacak George Harrer bu programı yürütmeye başladı. Ekibinde dünya besin arzına katkıda bulunduğu gerekçesiyle aslında hibrit mısırın mucidi olup 1970 yılında Nobel ödülü verilecek mısır yetiştiricisi Edwin J. Wellhausen, toprak bilimcisi William E. Colville, patates üreticisi John Niederhauser ve yine buradaki çalışmayla melez hibrit buğdayın mucidi olup 1970 yılında Nobel ödülü verilen bitki patoloğu Dr. Norman E. Borlaug yer aldı. Dipnot, 1920'lerin sonunda mısır genetiği üzerinde çalışmaya başlayan, mısır genetik haritasını çıkaran ABD'li Barbara McClintock da Nobel ödülü kazandı. Bu işler Nobel ödülsüz olmaz. Rockefeller ekibi Chapingo'daki Tarım Ulusal Okulu'nda Meksika hükümeti tarafından bağışlanan 150 dönüm arazi üzerinde çalışmaya başladı. Önce 800'den fazla Meksika mısır çeşidini toplayıp sıcaklık, yağış, toprak kompozisyonu, yükseklik gibi farklı koşullar altında uygulamalar yapmaya başladılar. Wellhausen en iyi Meksika çeşitlerini bölgelerdeki köylülere dağıtarak hemen verim geliştirdi. İki alternatif hibrit melez mısır oluşturuldu. Yaygın olarak ilk dağıtılan Rocamex mısır, Rockefeller Wallace Meksika işbirliği ile önce Meksika'ya sonra dünyaya dağıtılmaya başlandı. Dipnot, Türkiye'de 1986 yılından beri faaliyette olan tohum şirketi Pioneer Tohumculuk AŞ'nin ülke genelinde Trakya, Adapazarı, Bursa, Aydın, Adana, Karadeniz ve GAP olmak üzere 7 ana satış bölgesinde satış temsilcilikleri olup her yıl binlerce ton Mimmo ve Anforeta adlı 2 buğday, 8 ayçiçeği, 46 mısır ve bir kanola çeşidi tohumu satıyor. Ayrıca 7 çeşit hayvan yemi pazarlıyor. Hibrit mısır kolay halledildi, patenti alındı. Ya buğday? Dr. Norman Borlaug 1943 yılında buğday ıslah çalışmalarına başladı. Önce buğdayın başağını daha verimli hale getirdi fakat sapında sorun çıktı. Buğday narin bitkiydi ve uzun ince sapı iri başağı taşıyamıyor, kırılıyordu. Dr. Borlaug bu kez Kavılca'dan melezlenen Norin cüce buğdayla çalışmaya başladı ve buğdayın sapını kısaltıp kalınlaştırmayı başardı. Büyüyen başağı taşıyacak kadar güçlü bir saptı bu. Böylece dünya üzerinde bilinen tüm buğday türlerini kısa sürede tarihe gömecek sapının kısalığından dolayı cüce buğday, F1 hibrit tohum yaratıldı. Yeşil devrim diye adlandırıldı bu tarımsal dönüşüm. Neydi bu yeşil devrim aslında? Dipnot. Yeşil devrimin isim babası ABD Dış Yardım Organizasyonu Amerikan Kalkınma Ajansı USAID Başkanı William Goudy'di. 8 Mart 1968'de şöyle diyecekti. Tarım alanındaki bu ve benzeri gelişmeler yeni bir devrimi simgeliyor. Bu Sovyetlerin vahşi kızıl devrimi gibi değil. Ben buna yeşil devrim diyorum. Devrim yalanı. İnsanoğlu 10 bin sene önce tarım yapmaya başladı. Çiftçiler her yılın mahsulünden bir kısmını ertesi seneye tohumluk ayırıyordu. Üreticiler tohumun verimli olması için de bazı yıllar takas yapıyorlardı. İşte başta Rockefeller olmak üzere küresel şirketler bu işleyişin sonunu getirmek için kolları sıvadı. Ülkeleri, insanları tohumla boğazlarından kendilerine bağlamaktı stratejileri. Geleneksel tohumun yerine verimli tohum aldatmacasıyla melez tohum hibrit laboratuvarda yaratıldı. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Doğada gen aktarımı yok mu? Var. Çoğunlukla böcekler aracılığıyla, özellikle arılar ve rüzgar gibi dış etkenler sayesinde bitkilerde dölleme oluyor. Milyonlarca yıl boyunca mikroorganizmalar, böcekler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar, yani tüm canlılar toprak, hava, su, güneş gibi ekosistemin farklı unsurlarıyla, doğal yollarla etkileşerek, gelişerek, sevişerek çeşitlendi, çeşitleniyor. Yani genetik değişim hep var. Kuşkusuz kimse genetik değişimleri, genetik bilimini reddetmek veya karşı çıkmak gibi bir cahillik içinde olamaz. Evet, bitkilerde yeni bireyleri oluşturacak DNA kodunun yarısı polenlerdedir. Ve polenler rüzgarla, hayvanlarla ve çeşitli etmenlerle çok uzaklara taşınabilmektedir. Bu transfer edilen genin kontrolü söz konusu değildir. Fakat kimilerinin gizli amaçları için laboratuvarlarda her geçen gün daha fazla gen transferi yaparak geri dönülmez bir genetik kirliliğe yol açmakta olduğu da acı bir gerçek. Karşı çıkılan şudur, milyonlarca yılda oluşan yapıların laboratuvar ortamında kısa sürede genetiğiyle oynanarak vücudun, beynin hiç tanımadığı yiyeceklere dönüştürülmesi. İnsan bitki veya et yediğinde bir canlıyı yani bir sürü gen yemiş oluyor. Bu doğal genleri insan vücudunda sindiren mekanizmalar var. Doğal genleri milyon yıllık süreçte tanıyan insanoğlunun hızlıca yeni oluşturulan genleri tanıyamadığı için vücut dengesi bozuluyor. Yani Meksika'daki tohum çalışmalarında aslında ne yapıldı? Deniyor ki melezleme yapıldı. O tarihe kadar melezlenme bilinmiyor muydu? İnsanlar doğayı gözlemleyerek bu sırrı çözmeye 10 bin yıl önce başlamadı mı? En azından Yunan'da Theophrastus'un eserlerinden insanların olumlu özellikleri olan bitkileri seçip aşıladığı biliniyor. Alman araştırmacılar Schleiden ve Schwann 1839'da bitki ve hayvanların hücre adını verdikleri temel birimden meydana geldiklerini buldu. Bu hücreler çekirdek adını verdikleri zarla çevriliydi. Evet, Rockefeller'ın Meksika'daki çalışmalarından 100 yıl önce de genetik biliniyordu. Hele hepimiz biliyoruz ki Avusturyalı papaz Gregor Mendel'in 1866'daki 10 yıllık çalışması sayesinde hayvanlarda çiftleştirme, bitkilerde tozlaştırma şeklinde kontrollü dölleme, çapraz melezleme öğrenildi. Mendel'in çalışmalarının 1900'lerde yeniden keşfinden sonra genin doğası hakkında büyük bilgi patlaması oldu. 1879'da kromozom bulundu. Keza biyoteknoloji terimi ilk olarak 1919 yılında Macar Karl Ereki tarafından kullanılırdı. O dönemde bu terim canlı organizmalar yardımıyla ham maddelerden elde edilen ürünlerin geliştirilmesi için yapılan tüm çalışmaları ifade ediyordu. Aynı dönem Rus N.I. Vavilov tahıl genetiği konusunda üretim programı geliştirdi. Biyoloji alanında çalışan bilim insanları hücredeki çekirdek ve kromozomun önemi üzerinde durdu. Çünkü gözlemlerde kromozomlar yumurta ve polen, spermi oluşturmak üzere mayoz esnasında sayısını yarıya indiriyor ve sadece bölünme sırasında görülüyordu. Bu sebeple DNA moleküllerinin nasıl faaliyete geçerek organizmaları ürettiklerini anlamak için büyük çaba sarf edildi. Örneğin Amerikalı James Watson ve İngiliz Francis Crick DNA'nın çift helix yapısını inceledi. DNA kavramının yaşamın geleneksel dili olduğu bakterilerde, mantarlarda, bitki ve hayvanlarda yapılan çalışmalarla ortaya konuldu. Yaşayan organizmalar arasında yer alan bu ilişki biyoteknoloji ve genetik mühendislik biliminin gelişimini sağladı. Tüm bunlara karşı çıkılabilir mi? Hayır. Peki Rockefeller milyonlarca dolarlık yatırımı bilineni tekrarlamak için mi yaptı? İlerideki sayfalarda okuyacaksınız. Atatürk önderliğinde Cumhuriyet'in idealist tarım uzmanları AK-702, Sertak-52, Yayla-305 ve Merkez-13 gibi buğdaylar ortaya çıkardı. Eğer Dr. Borlaug basit melezleme üzerine çalışıyor ise ona niye 1970 yılında Nobel ödülü verdiler? Mesele aslında neydi? Meksika'da yapılanlar basit bir melezleme diye geçiştirilemez. Biyoteknoloji çalışmaları hakkında Rockefeller Vakfı'nın şu açıklaması var. Rockefeller Vakfı destekli temel araştırmalar 1930 ve 1940'larda bir alan olarak moleküler biyolojinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sonuçta Meksika'da buğday genine yabancı genler transfer edilerek transgenik buğday yaratıldı. 1953'te DNA'nın yapısının belirlenmesiyle üretim çalışmaları başladı. Yani Rockefeller'ın Meksika'daki çalışma dönemiyle neredeyse aynı. Rockefeller Vakfı'nın o dönem Harvard Üniversitesi'nde çok az kimsenin farkında olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar araştırması yürüttüğü iddia ediliyor. Dipnot: nedir bu GDO? Bitkinin bir genini değiştirdiğinizde tüm genleri etkileniyor ve bu genler arasındaki işbirliği bozuluyor. Gen değişime uğradığında başka bir protein üretiyor. Böylece canlılar, insanoğlu o güne kadar hiç temas etmediği, genetik olarak bilmediği, bağışık olmadığı, yani sindiremediği yeni proteinlerle karşılaşıyor. Bu çok ciddi yeni alerji potansiyelinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Macaristan, Danimarka ve ABD'li bilim insanları 4 bağımsız araştırmaya ait 1000'den fazla ördek üzerinde GDO'lu mısır ve soya ile GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların etleri gibi GDO'lu gıdaların vücutta nasıl işlendiğini araştırdı. Sonuç Plus One isimli tıp dergisinde yayımlandı. Buna göre GDO'lu gıdalara ait DNA parça genleri kan dolaşımına geçiyordu. Rockefeller ise iddialara şöyle yanıt verdi. 1981'de vakıf tarımsal taahhütlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini üstlendi. Harici inceleme ekibi Rockefeller Vakfı'nın destekleyici araştırmalara geri dönme vaktinin uygun olduğu sonucuna vardı. Ve moleküler biyolojinin yeni ortaya çıkardığı bulguları bitki ıslahına uygulamak umuduyla geliştirmelerini önerdi. 1984 yılında mütevelli heyeti pirincin kapsamlı bir programını 10 ila 15 yıl sürecek şekilde onayladı. Diyorlar ki buğday ile mısırın değil pirincin genetiğini değiştirdik. Pirince önümüzdeki sayfalarda değineceğim. Bu konuyu şimdilik geçiyorum. Tekrar Meksika'ya dönelim. Türkiye hedef ülkelerden. Rockefeller Vakfı, hibrit kısır buğdayı ekip biçmeyi öğretecek uzmanlar sınıfı oluşturmak için Meksika'da Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi, CIMMYT kurup deneme istasyonlarını harekete geçirdi. Bu amaçla ABD'li bilim insanları ile etkileşim sağladı. İlk 20 yılda Meksikalı tarım kolejlerinden 550'den fazla mezun bu projede çalışmaya başladı. Rockefeller bunların en az yarısını burslu okuttu. Sonuçta Meksika girişiminin başarısından sonra Rockefeller 1950'de Kolombiya'da ve 1955'te Şili'de benzer programlar başlattı. Ardından Ekvador ve Peru'ya gitti. Ve Latin Amerika'dan sonra Rockefeller'ın hedefinde Çin'den sonra yine Asya vardı, Hindistan vardı, Türkiye vardı, Mısır vardı. Niye? Sebep sadece para kazanmak mı? Sorunun yanıtı için 1970'lere gidelim. Vietnam Savaşı yenilgisi ve ardından petrol krizi ABD ekonomisini durgunluğa, stagflasyona soktu. Dipnot: İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, ABD 1920'lerden 1960'a kadar, yani OPEC kurulana kadar petrolü varil başı 1 dolardan alıyorlardı. Venezuela'nın teklifi, İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle OPEC kuruldu ve petrole 1973 ve 1974 yılında büyük zam yaptılar. Petrol varil başı 28 dolar oldu. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap topraklarında 1938'de petrolü bulan ve Aramco'nun önemli hissesine sahip olan Rockefeller idi. Sovyetler Birliği ile yarışta ABD geride kaldı. Diğer yandan ABD'nin en korktuğu şey gerçekleşti. Üçüncü dünya ülkelerinde milli uyanışlar başladı. Kimi bağımsızlığına kavuşuyor, kimi toprak reformu gibi talepleri yüksek sesle dile getiriyordu. ABD özellikle Hindistan, Mısır, Nijerya, Endonezya, Filipinler, Bangladeş, Pakistan gibi 30 ülkede siyasal endişe tespit etti. Bu ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Kolları sıvadı. Tarih 10 Aralık 1974. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger başkanlığında toplanan ABD Ulusal Güvenlik Kurulu, Ulusal Güvenlik Araştırması Raporu 200, dünya nüfus artışının ABD'nin güvenliği ve deniz aşırı çıkarlarına etkisi başlıklı sonuç raporunu hazırladı. Kissinger 123 sayfalık raporu ABD Başkanı Gerald Ford'a sundu. Şu sihirli sözü etti: petrolü kontrol edersen ulusları, yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin. Tarım siyasi stratejinin önemli silahlarından oldu. Tabii bunu dünyaya böyle açıklamayacaklardı. Shakespeare'in sözüdür. Şeytan bir günah işleyeceği zaman işe önce günahı kutsallık zırhına sarmakla başlar. Dediler ki açlık 10 yıl içinde tarihe karışacak. Bunu nasıl yapacaklardı? Birleşmiş Milletler'in Roma'da düzenlediği Dünya Gıda Konferansı'na ülkelerin tarım bakanları katıldı. Nedense ABD'nin tarım bakanı Earl Lauer Boots dışında toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanı Kissinger de vardı. Çünkü Kissinger'a göre Tarım Bakanlığı'nın ellerine bırakılmayacak kadar stratejik üründü. Kissinger tarımı petrol politikasıyla beraber ABD stratejisinin ön sırasına koydu. Ona göre gıda etkili silahtı, zaten toplantıda niyetini gizlemedi. İnsanların size güvenip dayanmalarının, size bağımlı olmalarının ve bu şekilde sizinle işbirliği yapmalarının yolunu arıyorsanız onları gıdaya bağımlı hale getirmek mükemmel bir yöntemdir. İşin özünde Kissinger'ın hazırladığı NSSM 200 başlıklı proje Rockefeller'ın isteğiyle başlatıldı. Kimileri saf saf Rockefeller'ın bu gıda çalışmalarına dünya açlığını gidermek amacıyla girdiğini sanıyor. Gıda sadece iktisat biliminin konusu değildi. Sosyal, siyasal boyutu vardı. Aç yoksulların isyan edip iktidarı alma riski bulunuyordu. Bu sebeple hemen NSSM 200 projesi için gerekli politik adımlar atılmalıydı, kolay olmadı. Önce ABD'de ilk kez başkan istifa ettirilen olayın düğmesine basıldı. 1972-74 yılları arasında yaşanan siyasi Watergate skandalını dünyada duymayan kalmadı. ABD Başkanı Richard Nixon, FBI CIA komplosuyla iktidardan düşürüldü. Bu Dışişleri Bakanı Kissinger ile Nelson A. Rockefeller'ın bir entrikasıydı. Öyle ki Başkan Nixon'ın koltuğuna oturan Demokrat Parti'den Gerald Ford'un ilk yaptığı, Cumhuriyetçi Parti'den Nelson Rockefeller'ı yardımcısı olarak yanına almak oldu. Biliyordu ki iktidarı kendisine altın tepside sunan Rockefeller idi. Aslında Nelson Rockefeller Cumhuriyetçi Parti'den 1960, 1964 ve 1968'de başkan adayı olmak istemiş, kaybetmişti. En son 1968'de Cumhuriyetçi Parti seçiminde onun 270 oyuna karşılık Nixon 650 oy alarak başkan adayı seçilmiş ve seçimleri kazanarak ABD başkanı olmuştu. Watergate skandalı ile Nelson Rockefeller salt rövanşı almadı. ABD Başkan Yardımcısı koltuğuna oturuverdi. Bu Nelson Rockefeller adını unutmayınız. Karşınıza yediğiniz tavuk konusunda yine çıkacak. Sonuçta Rockefeller ailesi elemanları Kissinger ile birlikte tam anlamıyla iktidara hakim oldu. Örneğin Rockefeller'ın yıllardır istediği ve fakat Beyaz Saray'a bir türlü kabul ettiremediği nüfus kontrolü politikaları Başkan Ford döneminde yasa haline getirildi. NSSM 200 projesini kabul ettirdiler. Hep yazarım, biri Nobel ödülü aldıysa ondan mutlaka kuşku duyunuz. Kissinger'a 1973'te Nobel ödülü verildi. Dünya barışına yaptığı katkıdan ötürü. Barışçıl Kissinger dünyaya ne yaptı? Bir ülke üzerinden anlatayım. Rockefeller'ın Latin Amerika'dan sonra ilk gittiği yer Hindistan oldu. Dördüncü ayının sonu. Sayfa 42.